Herkese merhabalar. Bir Miray'ın Podcast kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. İlham aldığım genç, başarılı arkadaşlarımı konuk edip onları sizinle beraber daha yakından tanımaya çalıştığım, sevdiğimi konu Mert. Biz Mert'le girişimci kulübü faaliyetleri zamanından tanışıyoruz. Üniversitenin ikinci yılında falan tanışmıştık. Ve kendisiyle uzun da bir arkadaşımız oldu. Aynı zamanda Givak Fellow'luğunda da. Geçen seneki Fellow'lar arasında seçildi o. Ben de bu seneki Fellow'lar arasındayım. O yüzden orada da beraber bir bulunduğumuz topluluk var. O yüzden kendisini konuk almak istedim. Çünkü çok güzel çalışmalar oldu. Biliyorum ve çok sevdiğim deneyimlerini paylaştığını biliyorum. Ben fazla sözü uzatmadan sana bir selam vereyim Mert. Hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk Canan. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok heyecanlıyım burada olduğum için.
Heyecanımı paylaşıyorum. Ben de kaç bölüm olsa da hala her bölümde çok heyecanlanıyorum. Çünkü her bölümde aldığım konuklar benim için çok değerli. Hayatımın belli bölgelerine dokunup bana çok güzel şeyler katan insanlar olduğu için konuk almayı çok seviyorum böyle senin gibi kişilere. Ve her bölüm sonunda da çok yeni şey öğreniyorum sizin hakkınızda. O yüzden tekrardan hoş geldin diyorum. Ben böyle senden kısaca bahsettim. Hani nereden tanıştığımızdan. Ama sen istersen hangi bölümde okudun, hangi okulda okudun, ne gibi deneyim neyin oldu? İşte şu an neler yapıyorsun? Yani Mert kimdir? Bize biraz anlatırsan sevinirim.
Tabii ki. Ben İTÜ'den Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezunum. Bu Haziran'da mezun oldum. 7 senelik bir eğitim süreci geçirdim. Aslında eğitim aldım ama okul yani bölüm falan çok bana dokunmadı. Ben daha farklı alanlarda kendimi geliştirmeye odaklandım. Yani ilk başta bölümümü ve İTÜ'yü de ben seçmemiştim. Yani bir hedef koyup hani İTÜ'ye gideceğim, meteoroloji malzeme okuyacağım gibi bir hedefim yoktu. Ben İTÜ'yü gezerken baktım 240 tane kulüp var dediler. Süper dedim ya, ben o zaman İTÜ'ye gideyim. Biraz ufkum açılsın, güzel aktiviteler öğreneyim, deneyimler kazanayım dedim. Sonra tercih zamanı geldiğinde de listenin başından en yukarıdan yazmaya başladım. Malzeme dediler, iyi bölüm dediler, hoş dediler. Girdik, memnun kaldık, güzel. Yani öğrencilik sürecimi dolu dolu yaşadığımı düşünüyorum. Bir sürü tecrübem oldu, yurt içi, yurt dışı, çok güzel aktiviteler yaptım. Fakat hala aklımda ah keşke onu da yapsaydım dediğim birçok şey var. Hayat kısa, ben önüme çıkan bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Mümkün olduğunca hayatı dolu dolu yaşamak için en güzel yol diye düşünüyorum.
Ben de sana çok katılıyorum ve böyle üniversiteyi dolu dolu yaşayan hani imrendiğim genç arkadaşlarımdan biri de sensin. Çünkü üniversitenin her türlü böyle kulübünde faaliyet gösterdin. Üniversite zamanında gitmediğin etkinlik kalmadı ve yurt dışına da çok gittin. Bu açıdan da sana çok imreniyorum. Onları da soracağım ilerleyen sorularda. Bir de sen çap yapıyorsun. Yani onunla bahset. Hani nasıl oldu? Nasıl geçti?
Evet. Oradan çok ilham verebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü şöyle oldu. O da aslında ya dedim ki böyle bir fırsat var. Hatta o zamanlar bizim içi aktif diye bir grup vardı. Oraya sorduğum bir soruyla rezil olmuştum. Çap yaparken yan dal yapıp Erasmus'a gidebiliyor muyuz gibi bir soru yönelmiştim. Ama gerçekten merak ettiğim bir konuydu. Çünkü dediğim gibi fırsatları sonuna kadar değerlendirmek de arzum. 5. dönemimde çapa başvurdum. Yine aynı taktik. Ortalamamın yettiği en iyi bölümle çapa kabul aldım. Elektrik mühendisliği. Genel İTÜ'nün çokça yaşadığı ama bütün üniversitelerde olan ders tercihi konusunda aslında yardımcı olmasıydı. Çünkü çap yapan öğrenciler ilk başta seçiyor derslerini. Bu konuda bana faydası oldu. Bir de almak istediğim birkaç ders vardı. Elektrik Elektronik Fakültesinde Python öğretiyorlar. Ve aslında hayalim olan yüksek gerilim laboratuvarına girmek istiyordum. Elektrik mühendislerinin aldığı bir ders. Avrupa'da ikinci, Türkiye'de birinci en büyük yüksek gerilim laboratuvarı Gümüşsuyu'nda. Kocaman bir bina. Orada Faraday kafesine girme şansı yakaladım. Çok harika bir tecrübeydi. Üstüme yıldırımlar fırlattılar. O tecrübe yaşadıktan sonra bıraktım zaten. Tamam dedim. Dersten de kaldım. Dedim bu kadar yeter.
Olsun yani sonuçta üniversite deneyimlenmesi gereken bir şey. Ben hiç denemeye cesaret bile gösteremedim. Sen en azından farklı deneyimler elde etmişsin orada başka derslere giderek. Bu açıdan güzel olmuş bence. Diğer soruma geliyorum o zaman. Üniversite sonuna kadar kullandığından çok faydalı işler yaptığından bahsettik. Üniversitede okul zamanından geriye kalan zamanlarda neler yaptın? Kulüplerden biraz bahseder misin? Yaptığın bazı çalışmalar vardı. Onlardan böyle yurt dışına gittin geldin. Oralarda neler yaptın? Onlardan biraz bahseder misin?
Dediğim gibi şimdi şimdi İTÜ'yü seçerken ben direkt kulüp aktiviteleri dedim. Ne kadar güzel dedim. Öyle seçtim. Yani girer girmez hazırlıkta daha 10 tane kulübe kaydoldum. İşte herkesin yine söylediği şey 10 tane mi nasıl gideceksin? Zamanın yetmez. Maksimum 3 tane olur. Ya biraz da haklılık payı var. 10 tanenin onunla da tam teşekkülü gidemedim. Ama 7-8 kulüp yaklaşık bir sene boyunca devam ettim. Bir sürü farklı spor yaptım. Curling yaptım. Mağara araştırma kulübünde 2 sene bulundum. Çeşitli Türkiye'nin mağaralarına girdim. Girme şansı yakaladım. Çok uzun bir ip inişinden sonra bir miktar yükseklik korkusu olduğunu fark edip oradan ayrıldım. Hoş olmayan tecrübeler yaşadım. Aslında çok harika bir tecrübeydi ama bir kere yaşamak istediğim bir tecrübeydi. Bir daha istemiyorum öyle bir tecrübe. Daha sonra yaklaşık 1,5 sene Latin dansı yaptım. Sonra orienteering'le tanıştım. O da mükemmel bir doğa sporu. Çok şey kattı bana, hem yani mental açıdan hem fiziksel açıdan. Yani koşu konusunda çok zayıftım. 10 dakika maksimum koşardım. 5 kilometre koşar oldum. Sonra bir senenin sonunda yarım maraton tamamlamış bir birey olarak çok ayrı bir kapı açıldı orada benim için. Orienteering'de kısaca bahsedeyim. Çok ilginç bir spor. Bir harita pusula yardımıyla genellikle ormanda olmak üzere atılan hedefleri, istasyonları tek tek ziyaret ederek en hızlı şekilde bitirmeye çalıştığım bir spor dalı. Bir böyle açlık oyunları vibe'ı var veya Harry Potter'daki bu labirent bölümlerini hatırlarsanız oradaki vibe var. Ormanda böyle kendi hedefinizi arıyorsunuz. Oradan başka biri geliyor. Oradan başka biri çıkıyor. Onu takip ediyorsunuz. Yanlış hedefe gidiyorsunuz. Aksiyon dolu, çok eğlenceli bir spor. Karda, kışta çok güzel. Orienteering'le de yine yılda 5 farklı şehir gezdim. Federasyon yarışması kapsamında. 3 sene devam ettiğim sporda yani Türkiye'nin 15 farklı şehrini ziyaret etme şansı yakaladım. Kapadokya'da peri bacalarının arasında, Hatay'da bazal kayalar, kayaçlar, volkanik taşlar arasında çok güzel tecrübelerim oldu. Ya bunlar çok gerçekten can alıcı noktalar. Daha farklı kulüplere de girdim. Genelde böyle kariyer danışmanlık kulüpleri hep şey dedim kendi kendime. Ya 3. 4. sınıfta yaparsın dedim. Hep böyle daha böyle aksiyonlu, daha böyle maceralı şeyler yaptım. Gönüllülük kulübünde aktif görevler aldım. Birçok gönüllülük aktivitesine katıldım. Çok detaylandırmayayım. Anlatınca çok da bir anlamı yok. Anlatmak için mi yapıyorsun oluyor bazen. Onun dışında yani böyle sorunca uf neler neler de GameFed'le tanıştım bir noktada. Oyunlaştırma. O da aslında çok farklı bir kapı açtı. Şu an bir meslek olarak bile yaptığım bir alan oldu bir anda. Ay neyden bahsedeyim Canan? Hangi birinden bahsedeyim? Kafam karıştı ya.
Ya ben şimdi bir yandan LinkedIn profiline de bakıyorum da istersen girişimci kulübünden biraz bahsedeyim. 5 yılın orada geçmiş ve hala daha mentorluk vermeye devam ediyorsun içeriye, onu biliyorum. İstersen biraz onlardan da bahsedebilirsin.
İlk nasıl tanıştım onu söyleyeyim istersen. Komik bir hikaye. Bu benim işte iflah olmaz Twitter'e iştahımla olmadı. Yani aslında öyle oldu da tam olarak şu muhabbet üstüne oldu. Bir arkadaş dedi ki girişimcilik kulübünün toplantısı varmış, gidelim mi dedi. Ve dedim girişimcilik kariyer falan ya uğraşmayalım falan dedim. Ama çay vereceklermiş dedi. Değer mi falan dedim. Bir de Teknokent'te yapıyorlardı toplantıyı. Ta işte yürüyeceğiz 20 dakika. Atıştırmalık falan da veriyorlarmış dedi. Lan dedim hadi tamam gidelim oldu iş. İkna ettim beni dedim. Öyle tanıştım. Sonra çıkamadım ya oradan. Hayatımda yaşadığım her şey aslında o yolculuğa hazırlamış beni. Yani öğrendiğim birçok şeyi o girişimcilikle aslında bağdaştırarak orada da bir kariyer yolculuğu çıkardım kendime. Girişimcilik dediğin gibi 5 sene yani bu süreçleri yaparken işte hobi olarak spor yaparken, dans ederken, mağaralara girip çıkarken aslında bir yandan da girişimcilik basamaklarında tırmanıyordum. Çeşitli startuplarda işte öğrenci temsilcilikleriyle başladım. Sonra ekip arkadaşı oldum. İşte kendi ufak tefek girişimlerimi yaptım, batırdım. Ya burada şey diyememekten üzülüyorum. İşte girişimcilik serüvenim limon satarak başladı. Annemin yaptığı incik boncukları satarak başladı diyemiyorum. Öyle bir hikayem yok. Gerçekten bir çay bir atıştırmalığa düşerek yani bu yolculuğa çıktım. Ölücülük diyoruz biz buna. üniversitede ölücü olmak bayağı hayat kurtarıyor. Onu da söyleyeyim. Öğrenci arkadaşlarım bayağı işine yarar bir tavsiye olur. Son zamanlarda sosyal girişimciliğe odaklandım. Kendi mentaliteme daha uygun, yani amaçlarıma, çıkarlarıma diyemeyeceğim tam olarak ama hayat görüşüme daha uygun bir alan olduğunu fark ettim. Yani yaptığım herhangi bir şey, herhangi bir işin insanlığa, doğaya, ekosisteme faydalı bir sonuç, bir çıktı vermesi beni en çok tatmin eden şey olduğunu fark ettim. Yaklaşık 2 senedir özellikle bu alanda çalışıyorum. Senin de dediğin gibi erken aşama birkaç startup danışmanlık yapıyorum. Güzel bir alan girişimcilik bizi de bir araya getirdi. Çok güzel insanlarla tanıştırdı senin gibi. Girişimcilik Vakfı zaten kalbimizde ayrı bir yer. Sen de gün geçtikçe daha da anlayacaksın bunu. Güzel bir mihenk taşı diyeyim.
Bence çok güzel deneyimlerinden bahsettin. Özellikle bu sporla ilgili yaptığın şeyleri anlatman bence çok değerliydi. Çünkü üniversite vakti gelince böyle, üniversiteye girince insanlar devasa bir yarışa giriyor. Yani zaten yarışla geliyoruz oraya kadar. Yani sınavdan geçiyoruz, denemeler yapıyoruz. Hep birbirimizden daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ama üniversitede hiçbir şey bitmiyor aslında. O söylenen şey var ya, hani üniversiteye kapak atarsın biter. Aslında öyle bir şey yok. Üniversiteye girdikten sonra da bölümdeki arkadaşlarınla her ne kadar arkadaş olsan da bir yandan rakipsin. Çünkü yarın bir gün sektöre girdiğinde ondan daha iyi olman lazım. Daha görünür olman lazım. İster istemez hayatımızda her alanda o rakip şeyleri var. Ve üniversitede bunu çok kaçırıyoruz. Yani hani kendimizi hep böyle kariyer anlamında geliştirelim falan derken bir yandan fiziksel olarak neler yapabileceğiz? Bizi neler mutlu eder? Bunu tamamen unutuyoruz. Ben bunu bir şeyle fark ettim. Pandemiye girdikten sonra hiç hobim olmadığını fark ettim. Sadece dizi falan izliyorum. Ekstra bir hobim yok yani. Gerçekten hayatsızlık. Ama böyle bunu fark ettim. O yüzden bence bunları anlatman çok değerliydi. Keza girişimcilik tanışma hikayen de bence hem komik hem güzel yani. Ama şey, hani ekstradan eğer böyle girişimcilikle şöyle tanıştım, girişimcinin farkına şöyle vardım dediğim bir olay varsa onu da dinlemeyi çok isterim.
Güzel soru. Şimdi ben bir mühendislik eğitimi alıyorum. Bu bence benim için çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum bu girişimcilik çerçevesinde. Çünkü girişim dediğin şey, ya biz artık günümüzde biraz kullana kullana kelimeyi de eskittik. Her şey artık girişim yapıyor, girişimcilikle uğraşıyor diyoruz. Fakat yani bu bir problem çözme aslında. Yani bir sıkıntıyı çözüyor, bir insana dokunuyor, bir ihtiyacı karşılıyor olmamız lazım bir girişim yapıyorsak eğer. Bu çerçevelerin biraz dışına çıktık günümüzde. Yani her yapılan şeye girişim diyoruz. Mühendislik de temelinde aslında problem çözmeye ve analitik düşünmeye dayandığı için, yani bir girişimcinin background'ı olmak için uygun bir alan.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Ben açıkçası senden dinlemeyi çok çok istediğim de bir alan burası. Hani böyle yurt dışına çok çıktım. Ben storylerini çok gördüm. O yüzden böyle hep de şey diyorum, hani ah, keşke Mert gibi yurt dışına çıksaydım. İşte bu yaz keşke yurt dışında olsaydım dediğim çok oldu. O yüzden ben senin yurt dışı deneyimlerini dinlemeyi çok istiyorum. Biliyorum ki hani oraya aslında gezmeye sadece gitmiyorsun. Yani atıyorum bir programa katılmak için gidiyorsun. Yarışmaya katılmak için gidiyorsun. Böyle hem o yarışmalardan, programlardan hem de yurt dışında gittiğinde neler yaşadığından biraz bahsedersen süper olur.
Yine çok uzun derin bir konuya girdik. Yani şu mesajı vererek başlayayım bu konuya. Ya bir anlam, bir amaçla gezmek cidden inanılmaz tatmin edici bir duygu. Tabii gezmek her türlü güzel. Çoğu insanın istediği bir aktivite. Fakat bunu bir amaçla, bir böyle proje, bir doğrultu, bir yönelimle yapmak çok gerçekten aşırı tatmin ediyor. Ben ilk üniversitedeyken 1. sınıfın sonunda Isaac'le Rusya'ya gittim. Orada bir 6 hafta bir gönüllülük çerçevesinde bir çalışmada bulundum. Orada kampta küçük Rus arkadaşlarımıza öğretmenlik yaptım. İngilizce öğrettim, Türkçe öğrettim. Abileri oldum. Çok eğlenceli, güzel bir tecrübeydi. Öyle başladı. Yani Rusya da zaten çok ilginç bir ülke. Yani bir Avrupa'ya gitmememin sebebi o yani. Böyle değişik bir kültür görmek istemiştim zaten. Öyle ilginç, güzel bir tecrübeyle başladım. Sonra Erasmus'a gitmek istiyordum. Fakat o rekabet dediğin, o üniversitedeki hırs, rekabet bölüm içindeki el vermedi. Ortalama yetmedi. Ama ben yani dedim ya, bu okulun bir kısmını ben farklı bir yerde okumam lazım. Yani bu deneyimi başka türlü tamamlayamam dedim ve exchange durumlarını araştırmaya başladım. Üniversitenin bir sürü bu konuda partnerlikleri var. İlk araştırmaya başladığım sene çok geç kalmıştım. Yaptığım işte saatlerce araştırmanın sonunda elim boş kaldı. Ertesi sene daha erken giriştim. Amacım Japonya'ya gitmekti. Yine böyle değişik olsun, uçuk kaçık olsun dedim. Burs veriyordu. İşte okulun dil belgesini kabul ediyordu. O dedim 10-10 olay. Sonra dedi ki Japonya'ya kontenjan doldu. 2 kişi gönderdik dediler. Ayda dedim ne yapacağız? Kore var dedi. Gider misin? Kore mi dedim? O ne ya dedim. K-pop dedim falan filan. Ben Kore istemem falan dedim. Çok böyle aşırı önyargılı yaklaştım. Saçma bir şekilde. Sonra okey dedim. Peşimden de bir arkadaşımı sürükledim. Beraber yaptık başvuruları. Gittik Kore'ye ve beklentimin düşük olması aşırı işime yaradı. İnanılmaz bir ülke Kore. Muhteşem gelişmiş. Her açıdan kültür, sanat, teknoloji, yani bütün o söylediğim ön yargıları yutturdular bana orada. Aşırı güzel bir deneyimdi. Dünyanın farklı yerlerinden insanlar tanıdım yine. Ve yani bölümümü de okumaya devam ettim bir yandan da. Yani öyle bir güzellik. Yani muhteşem bir tecrübeydi ya. Kelimelere dökemiyorum. O Kore'nin bağlamında farklı Asya ülkelerini gezme şansım da oldu. Yani güzel bağdaştırdım tecrübeyi, pekiştirdim. Sonra dedim yeter mi? Yetmez. Ne yapalım? Artık 4. sınıf olmuştum. Dedim kariyer kulüplerine de biraz hadi artık şey yapalım dedim. Yine AES'te diye bir kulübümüz var İTÜ'de. Yine farklı okullarda da var ama yanılmıyorsam her okulda yokmuş. O kulüple bir dönem gelecek stajyerler için şirketleri arayıp şirketlere gidip iş imkanı, staj imkanı bulman gerekiyor. Bulduğun yani o ilk dönem gösterdiğin performansa göre de seni bir sıralamaya sokuyorlar ve ikinci dönem gitmek istediğin ülkeyi puana göre ilk seçme şansı yakalıyorsun. Yani ikinci seçme fırsatım oldu. UK gördüm. Hay dedim, zıpladım atladım İngiltere, güzel dedim, para da kazanırız dedim. Sonra yani çok da böyle 5 dakikan falan var seçimi yapman için. Senin karşına böyle 5 tane 6 tane A4 kağıdı veriyorlar. Bunlar seçeneklerin, seç diyorlar falan. Çok aksiyonlu bir süreçti. İşte İngiltere'yi görünce yapıştım. Çok detaylarına bakmamışım. Meğer İskoçya'daymış. Yani o da benim tercihim olmadı yine Kore gibi. ama o da benim ön yargımı hemen tokatladı. İnanılmaz bir tecrübeydi. İnanılmaz bir laboratuvar tecrübesi kazandım. Yani orada yaklaşık 3,5 ay çalıştım. Yani sistematik olarak nasıl çalışılır? Bir lab ortamı nasıl olmalı? Ya adamlar ideale yakın çalışıyor ve ya beni inanılmaz etkiledi. Çok bölümle alakalı olmayan da bir konuydu. Biraz zorlama kabul ettirdim kendime. Bu farklı, daha böyle kimyasal alanla, biyolojik kimya laboratuvarıydı. Çok ilginç konular da öğrenme fırsatı yakaladım. Tabii bol bol gezdim, eksik olmasın. Bu staj tecrübemin yanı sıra tabii ki girişimcilikle hemen bağlıyorum burayı. Gitmeden hemen önce içinde bulunduğum bir projenin İrlanda'da bir programa kabul aldığını öğrendik. Ve o içinde bulunduğum ekipten de gidebilecek tek ben vardım. Bir de Alman bir arkadaş vardı. Beraber onunla benim stajımı kaydırıp biraz ileriye İrlanda'ya gittik. Program karşılıyor her şeyi. Kaçırır mıyım? Ölücülük, öğrencilik yapıştık. Zaten böyle olmak da lazım biraz öğrenci dediğin insanın. Orada da inanılmaz bir yolculuk başladı. O projeyle bayağı bir yol kat ettik. 2 günlük uzun bir bootcamp'in sonunda. Projede bu arada IIT, European Innovation Technologies diye uydurmuyorumdur umarım. Öyle bir açılım olması lazım. Avrupa'da sosyal girişimcilik konusunda yani ilk önde gelen isimlerden diyeyim. İnanılmaz programları var, inanılmaz destekler sağlıyorlar. O içinde bulunduğum projeyle beraber, niye adını söylemekten çekindiğimi bilmiyorum, reklam olacak diye böyle bir şeye girdim. Wind Agrotech projesiyle rüzgar enerjisi inovasyonu yapıyorduk. Güzel imkanlar, kapılar açtılar. Bize bir market validation bütçesi verdiler. İskoçya'daki stajım biter bitmez Avrupa seyahatim başladı. Avrupa'da çeşitli ülkelere gidip orada işbirliği yapabileceğimiz şirketlerle, insanlarla, işte key partnerlarla, onlarla görüşmeler yaptım. Yani bunları yaparken de yani gezme şansım oldu. İtalya'yı gördüm, Paris'i gördüm, Amsterdam'a gittim, Hollanda'ya gittim. Bunu bir amaç doğrultusuna yapmak dediğim gibi ekstra bir tatmin veriyor. Yani işte gün içinde iş için toplantılar yapıyorum, insanlarla görüşüyorum. İşte boş zamanımda da geziyorum, işte partiliyorum. Bu inanılmaz bir tatmin yani gerçekten. Gezme şansım oldu girişimcilik kapsamında. O şekilde yani Canan, daha ne anlatayım bilemedim. Çok da şey yapmayayım. Biraz da böyle şey oldu. Sanki böyle nispet yapıyormuş gibi de olmasın.
Yok estağfurullah. Yani bunlar sonuçta senin deneyimlerin seni oluşturan, şu anki konuma getiren, şu anki senin bakış açını oluşturan şeyler. O yüzden bence bunları anlatman güzeldi. Ve dediğine çok katılıyorum yani. Sadece gezmek amaçlı, sadece dil amaçlı da gidilebilir buralara ama bir amaç doğrultusuna gittiğinde belli bir saatini buna ayırıyorsun. Evet, ben hani yapmam gerekeni yaptım, vazifemi yerine getirdim. Bir yandan da ama eğlenmeye, genç olmaya ve kendini tanımaya devam ediyorsun. O açıdan bence güzel deneyimlermiş. Aktardığın için sevindim. Şimdi bu kadar güldük, eğlendik. Senin partilediğin kısımları anlattık. Biraz acımasız sorulara gelelim.
Eyvah.
Seni terletiyorum.
Hadi ediyorum. Bakalım.
İlk soruna başlıyorum. Sen mühendislik okudun. Mühendislik geçmişim var. Ama şu anda girişimcilik üzerine, hatta oyunlaştırma üzerine faaliyetlerim var. Bunun sebebi kendi mesleğinde iş bulamaman.
Güzel, evet. Bir miktar terlemeye başladım. Ya bir kere, yani dediğim gibi en başta ben yola malzeme mühendisi olacağım diye çıkmadım. Şimdi bölümdaşlarımı da aydınlatmış olayım. Belki işte bu bölümü seçmelerine veya seçmemelerine ön ayak olayım. Metalürji ve malzeme mühendisliği adı altında bir bölüm. İki aslında ana başlık var burada. Malzeme ve metalürji. Mesela ben kişisel olarak metalürji kısmından pek hoşlanmıyorum. Yani bu biraz daha böyle işte malzemenin ilk çıkışı, işlenmesi, ya daha çok demir, çelik, ağır metaller, böyle daha fabrikada, üretimde çalışmanı gerektirecek alanlar diye düşünüyorum. Aman çok yanlış bir noktaya da değinmek istemiyorum. Şimdi büyüklerim, meslektaşlarım, hocalarım şey yapmasın. Ama malzeme de beni biraz daha açıkçası, yani bu girişimcilik konusunda bir tık ileride, önde gelen konulardan biri. Çünkü malzeme dediğimiz alan çok kapsamlı bir alan ve aslında birçok inovasyonun da ana taşı, ana kriteri. Bu malzeme, kullanacağın yeni bir ürün çıkarıyorsan, kullanacağın malzemenin özellikleri, yeni çeşit malzemelerin üretimi, yani bunların hepsi aslında inovatif kapılar. O yüzden bir bakıma girişimcilik yaparak ben mesleğimi devam ettiriyorum. Oyunlaştırma dediğin gibi biraz konu dışı kalıyor. Şey diyorlar, ben bunu çok yapamıyorum. Bir alanda uzmanlaş, bir yan alanda da elinden geldiğince kendini geliştirmeye çalış diye çok ciddi isimlerin söylediği güzel bir tavsiye var. Fakat ben hayatım boyunca bir alanda uzmanlaşamadım. Uzmanlaşmak konusunda da çok açıkçası sıcak bakmıyorum. Ben nedense hep böyle 10 koldan, farklı alanlardan bir şeyler öğrenip azar azar. Yani ben eski çağların bilim adamlarına özenmiş bir insanım. Açıkçası çocukluğumdan beri hep onları örnek aldım. Ve geometriyle uğraşan gidiyor kimya yapıyor. Resim yapan fizik biliyor. Beni bu çok etkiliyor ve hayatımda da aslında onları örnek alıyorum. Ve farklı alanlarda geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Keşke bir alanda uzmanlaşsam da diğer alanlara başlasam ama işte.
Ama çok güzel bir noktaya değindim. Bence doğru yani. Hani bilim adamlarına özenmen çok doğru bir nokta. Hepimiz aslında özeniriz ama zaman içerisinde o altın bilezik muhabbeti olduğu için ya bölümümüze tamamen odaklanıyoruz ya da gerçekten de hızlı yoldan bize para getirecek bir şeye odaklanıyoruz. O yüzden o çocukluk hevesimizde olan şeyleri belki de geri planda bırakıyoruz. O yüzden ben bunu çok sevdim, bu cevabını. Yumuşak cevapladım. Diğer soruma geçiyorum. Çok fazla yurt dışı deneyimin olduğundan bahsettik az önce ve hani birçoğuna dediğim gibi imreniyorum. Özellikle İskoçya'ya ben de çok gitmek istiyorum. Ama şu an Türkiye'de çalışıyorsun. Bunun sebebi oralarda iş bulmak zor olduğu için mi, yoksa başka bir sebebi var mı? Bunu merak ediyorum.
Yani bu da vereceğim cevaba göre terletebilecek bir soru. Açıkçası bir milliyetçiliğim yok. Yani işte Türkiye benim doğduğum yer, işte ben Türk'üm, Türkiye'de çalışmalıyım, Türkiye'ye faydalı olmalıyım gibi bir zihniyette değilim. Ben açıkçası genel insanlık olarak bakıyorum her şeye. Yani ülkeler benim için, yani çok, yine kimsenin can damarına basmak istemiyorum ama yani belki gerekli ama saçma kavramlar. Yani ilerlemenin önünde engeller diye görüyorum açıkçası. Yani şu an dediğim gibi, hep yaptığım gibi aslında fırsatları değerlendiriyorum. Fırsatlar beni nereye götürürse. Şu an için burada Türkiye'de aktifim ama yakın zamanda bir master için araştırmalar yapıyorum. Kapağı daha fazla inovatif, daha böyle duyarlı insanların olduğu bir yere atmak istiyorum. Yani bak, ülkeden bağımsız söylüyorum bunu. Sadece genel olarak.
Tamam, o zaman seni Hindistan'da falan görebiliriz herhalde.
Yani evet, olabilir. Yani o daha bak gitmemişiz Hindistan'a. Güney Amerika var, Afrika var.
Hayırlısı olsun. Şey, peki ne alanda yapmak istiyorsun bu şeyini, master'ını? Konu belli mi?
Master konusunda istediğim şey, bugüne kadar aldığım malzeme eğitimini son yıllarda yapmış olduğum sürdürülebilirlik döngüsel ekonomi çalışmalarıyla birleştirebileceğim bir alan aslında. Ya bunu netleştirdim aşağı yukarı. Konu belli fakat nerede, hangi üniversitede yapmak istediğimle ilgili hala çok fazla seçenek olduğundan dolayı bir kararsızlığım var. Umarım yakın zamanda bu işi çözüp güzel bir girişimde bulunacağım bu konuda.
Başarılar dileriz şimdiden. Bence harika. Çünkü gerçekten pandemiyle beraber şeyin çok arttığını gördük. Yani bundan önce de bu trend vardı ama iyice arttı bu. Hani işte sosyal girişimcilik, sürdürülebilirlik ve bu senin de bahsettiğin çerçevedeki konular iyice arttı. Çünkü artık nasıl diyeyim, sadece para vermek için bir şeye para vermek istemiyoruz. Aynı zamanda sosyal etkisi, sosyal katkısı olan şeylere de para vermek ya da hani böyle çalışmalar içinde bulunmak istiyoruz. Ben bunu çok duyuyorum kendi arkadaşlarımdan da. Hani sosyal alanda bir etkisi olmayan bir yerde çalışmak istemiyorum mu? Ve hani ya da bu konularda çalışmak istiyorum, bu konularda kendimi geliştirmek istiyorum. O yüzden bence güzel bir örnek oldu. Teşekkür ederiz güzel cevabın için. Diğer soruma geçiyorum. Şimdi üniversiten yeni bitti. Üniversite döneminde girişimcilikle çok uğraştın. Üniversiteden sonra ne olacağını bilmiyoruz ama yine de sormak istiyorum. Girişimcilik senin için bir gençlik, öğrencilik hevesi mi? Yoksa ileride de devam edecek misin bu alanda?
Güzel soru bu da. Ben girişimciliğe felsefe olarak bakıyorum. Yani sonuna kadar girişimci olduğumu iddia edebilirim.
Kanıtlayamam mı?
Kanıtlayamam ama. Aynen.
Güzel. Ben de bir bakış açısı olarak gördüğüm için ya ve senin de hani problemi gördüğün noktada çözmeye çalıştığını bildiğim için her alanda. Hani bu kendi girişimlerin olsun, başka çalıştığın projeler olsun. Gerçekten sorun çözücü bir profilin olduğu için ben de girişimciliğe devam edeceğini biliyordum. Ama bu cevap da güzel oldu. Yani Mert, acımasız söyle, gayet güzel cevaplar verdin. Burada istediğim korkuyu, verimi alamadım. O yüzden seni daha çok tanıyabileceğim bir kısma geçiş yapıyorum. Bugüne kadar sorularına geçiyorum. Burada senden ilham alıyoruz ama sen kimlerden ya da nelerden ilham almıştın da bugünkü seni oluşturdun? Onu aslında deşmeye, onu öğrenmeye çalışıyoruz. İlk sorumla başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir deneyim. Yani bu bir staj, etkinlik, yurt dışı deneyimi gibi şeyler de olabilir. Ya da işte hackathon, ideathon gibi şeyler de olabilir. Senin için hangisi iyi ki katılmışım dediğim bir şey?
Evet, bu soru terleten sorulardan daha çok terletiyor, haberin olsun. Ya ben hayatım boyunca enleri seçmekte çok zorlandım. Çok böyle iyi ki katıldığım dediğim, bana böyle aşırı bir ufuk açan, yani diğerlerinden öne çıkacak bir tecrübem olmadı. Yani ben zaten hayata, yani her türlü tecrübeden alabildiğimi almak olarak baktığım için aslında birçok şey var. Bu bütün yurt dışı deneyimleri biraz tabii burada sohbet havasında biraz goy goy cevapladım ama inanılmaz ufuklar açıyor. İşte Kore kültürü, onların yaşam tarzı, işte Rusya'da insanların, yani ya şimdi ya yine yanlış şeylere girmek istemiyorum ama biraz vurdum duymaz kültürleri, o soğuktan kaynaklanan belki de içsel motivasyonları diyeyim. İskoç insanının cana yakınlığı, artık yeşilliğin bol olmasından mı? Yani böyle noktalar var hayatım boyunca yaşadığım, yani deneyimlerde. Oryantilik mesela benim için bir belki bir tık diğerlerinden önde olabilir. Çünkü mesela bir parkur 3-4 saat sürebiliyor. 4 saat boyunca ormanda bir arazide yalnızsın ve kendi iç yolculuğuna çıkıyorsun aslında bu şeyde. Mağara keza öyle. Mağaracılık yaparken aslında bazı korkularımla yüzleştim. Bazı uç noktaları aslında tatmış oldum. Bazı kendi çapımda bir sınırlarımı görmüş oldum. İdiatonlar, hekatonlar aşırı değer verdiğim konular. Yani bize 2 günde inanılmaz, yani bir hafta, bir yıl üstünde uğraşsan yapamayacağın projeleri yapabileceğini gösteriyor. Yani odağını bir yere verirsen, güzel bir iş bölümü yaparsan, ekipçe çok güzel şeyler yapabileceğini kanıtlıyor. Ben bunların örneklerini çok gördüm. Bu benim için çok değerli tecrübelerdi. Sanırım cevabım bu şekilde olacak Canan.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar iyi ki tanışmışım dediğim biri. Bu bir mentor olabilir, senin ilham aldığın, rol model aldığın biri de olabilir ya da bir arkadaşın da olabilir. İyi ki tanışmışım, hayatımı değiştirdi dediğim biri.
En zor soru da bu oldu biliyor musun Canan? Tabii çok fazla insan dokundu hayatıma ama maalesef aradığım böyle hayatımı değiştirecek, bana böyle güzel yollar çizmesini beklediğim o işte senseyi, o master, hayat mentorunu bulamadım açıkçası. Yani ben hep böyle o kitaplarda, o öykülerde, o yolculuktaki kahramanın, hani Star Wars'taki Yoda'sı, o bana gelmedi. Yani onu bulamadım maalesef. Yani umarım geçmişimden, herkesten özür diliyorum. Ben kendimi o noktada gören insanlara ayıp etmiş oluyor gibi olabilirim. Ama dediğim gibi yani herkes az çok dokundu ama gerçekten hani bana o nasıl diyeyim perspektifte bakıp hani beni bir nasıl diyeyim fidan gibi değerlendirip beni bir ağaca dönüştürme çabasıyla yaklaşan ve beni de o şekilde hissettiren biri olmadı maalesef. Doğru bir soru diyor ya. Şimdi kim bilir kaç kişinin şeyini bozacağız burada. Günahını aldık.
Ya ama ben sana katılıyorum bu noktada. Çünkü evet hayatımıza çok büyük böyle ışıklar katan insanlar giriyor. Ama bazen o dediğin hani hikayelerde okuduğumuz ya da o filmlerde gördüğümüz böyle birini tanıdım. Yani bir kitap okudum hayatım değişti. Bir film izledim hayatım değişti. Ya da bir insan tanıdım hayatım değişti. O hissi alamıyor olabiliyoruz. Belki de kendi yodamız kendimiz oluruz.
Valla Canan insanların aşkı aradığı gibi ben master'ımı, sensei'imi arıyorum. Ama gerçekten bulamıyorum. Yani çok isterim ya bak bu yayın buna şey olsun, öne yok olsun. Bana bir master bulalım.
Aranıyor master.
Ya çünkü ya günümüzde mentorluktur, danışmanlıktır. Bu çerçevelerde çok fazla aktivite var. Yani bunun değeri anlaşıldı fakat çok yüzeysel kalıyorlar. O peer to peer dediğimiz bu şeyler, tersine mentorluk. Yani bu konularda gerçekten güzel çalışmalar var. Ben de mümkün olduğunca içinde bulmaya çalışmama rağmen yok yani yok. Bulamıyoruz Canan.
Umarım bulursun diyelim Mert. Diğer soruma geçiyorum. Seni zorladığım bir sorudan sonra. Diğer sorum, bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Bu bir yetkinlik gibi olabilir. Yani hani işte atıyorum iletişimcilerimi çok geliştirdim ve bu bana çok güzel kapılar açtı. Ki bunda iyi olduğunu biliyorum. Hani senin ama kendine hani tanıtırken ya da kendini anlatmak istersen hangi yetkinin iyi ki geliştirmişim dediğin alan dersin?
Valla zaman yönetimi diyesim geldi bir ama ya bu çok yüzeysel kalacak. Daha çarpıcı aklıma gelen şey var. Sunum yapma yeteneği. Çünkü şöyle bir durum var. Lise 2'ye kadar inanılmaz bir sahne fobisi olan bir çocuktum. Asla kalabalık topluluk karşısında konuşamıyordum. Yani neler çektim anlatamam sana. Performans ödevlerinden kaçıyordum. Sunum yapmam gereken gün okullara gitmiyordum. Fakat yani bunun üstüne gittim çünkü bu çok önemli bir skill günümüzde. Ya yani her türlü kitleye hitap etmek. Yani bir lider, bir ilham vermek isteyen biri olarak bayağı üstüne gittiğim bir konu. Hala gördüğünüz üzere bazı beni geri çeken şeyler var bu konuda. Fakat hala üstüne gitmeye devam ediyorum. Bence bu skill benim hayatımı değiştirdi.
Evet evet buna katılıyorum. Ben de birkaç kere sunumunu dinleme fırsatı buldum. Gerçekten insanı alıp götüren konuşmaların oluyor ve konuya hakimiyetin iyi oluyor sunumlarda. O yüzden ben de bu yeteneğini onaylıyorum. Hemen LinkedIn'e girip onaylıyorum. O zaman böyle hazır biraz enerjimiz artmışken hızlı sorularla devam edelim. Burada böyle hangisini tercih ederdin merak ettiğim şeyler olduğu için sormak istiyorum. İlk sorumla başlıyorum. Instagram mı Twitter mı?
Instagram. Twitter kullanmıyorum.
Peki Spotify mı Netflix mi?
Yine Netflix, Spotify kullanmıyorum.
Aa ikisini de kullanmıyor
musun? Yok Netflix kullanıyorum. Şeyce hı-hı. Yine öğrenci taktiği. Buradan Taner teşekkür ederim Netflix üyeliğin için. Spotify'da kullanmıyorum ya. Ben çok müzik dinlemiyorum. Bu da çok ilginç bir özelliğim. Çok karambol dinliyorum yani. Sürpriz olsun istiyorum müzikler. Peşlerinden koşmuyorum. Onlar bana gelsin diye bekliyorum.
Ya ben tam tersine senden böyle deli deli, böyle çılgın şarkılar dinlemeni falan beklerim.
Şaşırttım.
Evet, şaşırttım beni. Dediğim gibi her bölümde daha çok şaşırıyorum. Tanıdığım insanları tanıdığımı öğreniyorum. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
Akşam ya. Biz bilmiyorum. Genel benim çevrem, girişim camiası da akşam sanki. Yani böyle sessizde, karanlıkta, herkes yatarken çalışmak bilmiyorum. Bana ayrı bir tatmin veriyor.
Ben siz uyurken çalışıyorum.
Aynen aynen o hissiyat çok güzel ya.
O zaman diğer soruma geçiyorum hemen. Çalışmakla alakalı. Böyle ofiste çalışmak, okula değil iş yerine falan da fiziksel olarak gitmek mi? Yoksa bunların hepsini annemiyle beraber evden yapmak mı? Bunu merak ediyorum.
Yani ben kinestetik bir insanım. Dokunma, aksiyon alma beni çok harekete geçiren konular. Fakat bu pandemi sağ olsun bazı şeylerin online'da yapılabileceğini gördük. Gerçekten hani mesela örnek vereyim TOEFL. TOEFL için gidip bir yere böyle saatlerce harcayıp sınava girmen gerekiyordu. Şimdi online'a taşıdılar. Yani bunu yapmak bu kadar zor muydu? Altyapı vardı, her şey hazırdı. Bu bütün toplantılar için de geçerli. Yani online güzel. Online yapabileceğimiz her şeyi online yapma taraftarıyım. Ama fizikselin yeri çok ayrı. Yani fiziksel hayata, okul, öğrenim bunların fiziksel devam etmesi gerekiyor. Online belki birebir dersler için olabilir ama akranlarımızla bir arada, meslektaşlarımızla bir arada olmak çok önemli bir konu. Yani öteki türlüsü çok sağlıksız.
Evet ya, ben de şeye katılıyorum. Okul konusunda çok katılıyorum. Hani hem küçük yaştaki çocuklar için bu böyle. Hani kardeşim olduğu için söylüyorum. Ve sınıf ortamında öğrenmesi öyle. Ya hem akran hem de bağlam bence çok önemli. Yani ev ortamında yattığım yataktan ben dersi kameram kapalı, sesim kapalı. İstersem girerim, istersem girmem. Elimde telefon var mı? Kimse bunu kontrol etmediği noktada kesinlikle dersten kopuyorsun. Sadece işte vizeler için, sınavlar için çalışıyorsun belki de. O yüzden katılıyorum. O zaman diğer sorumla devam ediyorum. Girişimcilik mi, kurumsal hayat mı?
Ya bu çok bariz soru oldu ya. Girişimcilik tabii ki.
Ama belki de şaşırtırsın burada da.
Yok.
Bir anda şey diyorum. Kurumsal hayat. O zaman ben yavaş yavaş böyle sorularımı toparlayıp son sorularıma geçiyorum. Pandemi resmi olarak bittiğinde, hazır pandemiyi konuşmuştuk bir önceki soruda. Resmi olarak bittiğinde yapmayı en çok istediğin şey nedir?
Ya şöyle çok klasik olacak ama şöyle doyasıya gezmek istiyorum. Arkadaşlarımla buluşup hunharca partilemek istiyorum. Park, bahçe, orman gezmek istiyorum.
Gençliğimizin baharında evde soluyoruz.
Gerçekten.
Ben geçtim öyle, tam üniversitemin ortasındaydım yani. Böyle sosyal hayatım tavan yaptığı zamanlarda. Diğer sorumla devam ediyorum o zaman. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim. Yani zaten kendi girişimlerin olduğunu, birkaç girişimde çalıştığını falan biliyoruz, bunları konuştuk. Ama hani böyle globalde ya da yerelde çok beğendiğim bir girişim, keşke bunu ben kursaydım dediğim bir girişim var mı?
Şimdi uçacağım biraz ama ben Elon Musk'a çok özeniyorum açıkçası. Yani onun şeyine sadece işte çok para kazanıyor da şeyde değil de böyle onun mentalitesi çok hoşuma gidiyor. Yani normal bildiğimiz toplumsal şeylerin dışına çıkabiliyor. Yani yaptığı her şeyde bir fark, bir şey katıyor, bir renk katıyor. SpaceX diyeceğim açıkçası, yani benim çok değer verdiğim bir konu. Yaptığı bütün projeleri bu arada aşırı tatmin edici buluyorum. Uçtum. Vallahi uçtum ama gerçekten böyle.
Ama güzel bir cevap oldu. Ben de yani bu özellikle son aylarda bu 5 dakika teknoloji gündemi diye bir podcastleri var Atakanların. Oraya böyle haber bulurken çok sık rast geldim. Çok fazla şey hani böyle SpaceX ile ilgili, uzayla ilgili, işte o çalışmalarla ilgili çok büyük gelişmeler var. O yüzden bence de uçmak gerekebiliyor. Diğer soruma geçiyorum. Bu son sorum ve ondan sonra kapanış yaparız. Bir genç olarak dünyayı söylemek istediğim bir söz. Mikrofon sende.
Öncelikle üniversite hayatınızı dolu dolu geçirin. Ben üniversitedeyken şu sözü kendime felsefe edindim. İşte babalar, anneler, amcalar söyler bunu hep. İşte öğrenciyken yaşa, sonra yol yokuş yukarı. Ya gerçekten ya ben bunu bilmiyorum, inandım. Böyle de oluyor. Yani bu kadar kişi söylüyorsa dedim. Ve ben öğrenciliğimi doya doya yaşamaya çalıştım. Size de en büyük tavsiyem o. Ama burada demem şu değil yani. Bunu farklı kullananlar da var. Hani gez, toz, işte partile, eğlen değil. Yani kendini geliştir. Yani hala o sağlığın yerindeyken, o aktifliğin varken farklı tecrübeler edin. Git paraşütle atla, git uçaktan atla, git onu yap, git bunu yap, oraya git, buraya git. Bir yetenek geliştir. Tabii ki eğlen ama bunları yaparken kendine bir katkısı olsun. Yani sonra bir meslek edindiğinde artık bunları yapmaya çok bir vaktin kalmayacak. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanında şimdi sosyal girişimci olarak Canan da daha demin çok güzel söyledi. Şimdi yeni nesil olarak bu şey bilincimiz çok güzel. Hani sosyal faydası olan bir yerde çalışmak istiyorum. Ekosisteme faydalı ürünler kullanacağım. Yani işte vejetaryenler olsun, veganlar olsun, işte doğal ürün kullanan insanlar olsun. Bu bilincin artması çok güzel. Fakat bunu biz yapacağız. Yani bu tek kişinin yaptığı süper bir inovasyonla olacak. İşte güzel projeler, sosyal girişimler, ama bu toplumun değişmesiyle alakalı. Yeni neslin ekstra bilinçli olduğunu biliyorum ama daha da bu konuda özen gösterirsek bu konuda bir farklı bir değişim yaratabiliriz hep beraber diye son noktayı koyayım.
Çok güzel şey yaptın, hani aldın, götürdün ve tamamladın. Bence çok güzel basket oldu. O yüzden güzel cevabın için de teşekkür ederim. Ayrıca bugün konuk olduğun, deneyimlerini şeffaf ve samimi bir şekilde paylaştığın için de çok teşekkür ederim. Çünkü bize kimse böyle konuşmaya gelenler başarı hikayelerini anlatıp gidiyorlar ama nasılını anlatmıyorlar. Ya da hangi yoldan yürüdüklerini anlatmıyorlar. O yüzden böyle bazen nereye gideceğimizi şaşırabiliyoruz. Ben de bu amaçla zaten seni ve senin gibi kişilere konuk ediyorum. O yüzden bence çok güzel ilhamlar alınabilecek bir bölümde. Ben tekrardan teşekkür ederim konuk olduğun
için. Canan, ben teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Yani umarım ilham verebilmişimdir. Umarım yani çok samimi ve biraz saçmaladığımız anlar oldu. Ama hayat da böyle. Yani umarım ileride çok başarılı olursam bu yayının sayesinde rezil olma.
Şey diyorsun Canan. Bak ben CEO oluyorum. Şunu kaldım.
Yok yok canım, hiç merak etme. Bu yayına gelene kadar neler neler var. Öyle bir durumda beni aşağı çekecek.
Tamamdır. O zaman ben de zaman istersen böyle sosyal medyalarını da söyleyebilirsin. Hani sana ulaşmak, senden bir şeyler öğrenmek isteyen olursa diye. Zaten ben açıklamaları koyacağım ama sen de istersen bil.
Tabii ki bana mertsugur@gmail.com'dan mail atabilirsiniz. Instagram'da mert.ugur olarak takip edebilirsiniz. Ya zaten bunları vermem yeterli olur diye düşünüyorum.
Tamamdır. O zaman tekrardan teşekkür ederim. Dinlediğiniz için size de teşekkür ederim. Yeni bölümlerde yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Görüşürüz.